Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 38. Ayrım. 6. Bölüm. 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 55. Washington DC 13 Kasım. İki FBI ajanı neredeyse 24 saattir uyumuyorlardı. Sivil Chevy Impala'larıyla 14. caddenin köşesinden dönüp soğuktan kaçmak için bina ve dükkanların çöple dolu girişlerine sığınmış, sokak fahişelerinin, uyuşturucu satıcılarının yanından geçtiklerinde saat sabahın ikisiydi. Bir önceki günün sabah yedisinden beri aralıksız çalışmışlar, uyanık kalmak için kahve ile hazır yemeğe talim etmişler, bütün gece av sahalarını gezerek, aradıkları üç insan hakkında bir ipucu yakalayabilmek umuduyla pezevenklerle, adi suçlularla konuşmuşlar, muhbirlere para önermişler, fotoğraflar göstermişlerdi. Oysa FBI'nin Washington bürosunda çalışıp aynı amaçla DC'nin yeraltı dünyasını arşınlayan öteki yaklaşık 300 federal ajan gibi dişe dokunur bir bilgiye ulaşamamışlardı. Direksiyondaki ajan esnedi. Şimdi sırada kim var? Benny Visto, dedi arkadaşı elindeki listeye göz atarak. İşte bu işin en sevdiğim yanı da bu, iyi dostlar edinmek. Direksiyondaki iç çekti. Koltuğun yanındaki cepten, içinde şüphelilerin fotoğrafları olan zarfı çekti ve arkadaşına dönüp başını salladı. Tamam, Visto'nun dükkanının yakınına çekelim de bakalım o göt deliği bize neler anlatacak. Sabahın bu saatinde kapımızı çalmak da ne oluyor? Ne istiyorsunuz? FBI ajanı Ricky Cortez'in dövmeli pis vücuduna boka bakar gibi baktı. Benny ile konuşmam gerek, bir çağır onu. Burada değil. Üzerinde sadece blue jean ile açık kapının önünde duran Cortez gömleğini giydi. Nerede? Bilmiyorum orospu çocuğu. Benimle bir daha böyle konuşursan o dilini götüne sokarım. Ajan arkadaşıyla birlikte ellerini bellerine atmış, Cortez'e ciddi olduklarını anlatmak istercesine kılıflarındaki glockları göstererek Visto'nun çatı katı dairesine girdiler. Dairede kübalıdan ve ipekli bir sabahlık giymiş, Visto'nun yatağına uzanmış genç bir kızdan başka kimse yoktu. Cortez'in tek çıkarı bir sokak orospusu, diye düşündü ajan. Evet, Benny nerede? Bilmiyorum dedim ya. Herif yoğun, gidip geliyor. Bakarsın erkenden döner, bakarsın gecikir. Benny'nin kesin bir programı yok. Tarifeyle hareket etmiyor. Ajan elindeki zarfı açtı, içindeki fotoğrafları çıkardı. Bu herifleri daha önce hiç gördün mü Ricky? Cortez somurtarak bir Arap olan birinci fotoğrafa baktı. Ötekilere göz atmak zahmetinde bile bulunmadı. Yok. İyice bak Ricky. Neden? Beni yatakta bekleyen bir karı var. Oraya dönmek istiyorum. Bak Ricky. Yüzü iyice asılan Cortez öteki fotoğraflara şöyle bir baktı. Hayır, bu orospu çocuklarını daha önce hiç görmedim. Ajan gözlerini bir an Cortez'e dikti, sonra fotoğrafları yeniden zarfa koydu. Gerçekten çok yardımcı oldun Ricky. Döndüğünde Benny'ye beni aramasını söyle. Ricky'nin gözleri vahşi bir köpek gibi kısıldı. Nedenmiş? Çok önemli de ondan. Söyle ona, eğer aramazsa aramızdaki anlaşma sona erer. George Washington Hastanesi, Washington DC 7-15. Collins üzerinde röptöşambır, yatağın ayak ucuna oturmuştu. Kaburgaları zonkluyordu. Yüzünde kesikler ve bereler vardı. Sol gözünün üzeri ve sağ yanağındaki dikişler gazlı bezlerle kapatılmıştı. Doktorların başındaki 10 santimlik yarayı dikmek için kestikleri saçların yerinde beyaz bir yama vardı. Kaburgalarından ikisi çatlamıştı. Derin nefes aldığında sıkı sıkıya sarılmış göğsü sancıyordu. Durumu değerlendirmeye çalıştığında zihninin tümüyle boşaldığını fark etmişti. Acil bölümünde bir doktorla hasta bakıcının onunla ilgilenmesinden, röntgenlerini çekip ağrı kesiciler vermesinden sonra uyumak istememesine, Nicky ve Daniel'ın nasıl olduklarından başka bir şey düşünmemesine rağmen birkaç saatlik bir uykuya dalmıştı. Aklı ilacın uyuşturucu etkisine direnirken vücudu teslim oluyordu. Uyandığında saat 4 olmuştu. Sersem gibiydi. Acı çekiyordu. Hasta bakıcı geldiğinde yataktan kalkmaya davranmış, Nicky ve Daniel'ı sormuştu. Sakın kıpırdama. Yatmalısın. Anlıyor musun? Kadının sesi dostça ama ciddiydi. Ne gerekiyorsa yapılıyor onlara. Senin şimdi biraz daha uyuman gerek. Daha sonra cerrah gelip durumu anlatacak. Yataktan kalkmaya çalışmakla kimseye bir faydan olmaz. Biraz daha uyumaya çalışmış ama aklı Nicky ve Daniel'da restorandaki patlama sahnesini defalarca yeniden yaşayarak uyanıp durmuştu. O korkunç patlamanın şiddeti, Nicky ve Daniel'ın hali gözünün önünden gitmiyordu. Collins'in başını ve göğsünü beton bir duvara benzeyen sert bir yere çarpıp hastaneye getirilirken karanlıklara gömülmeden önce patlamanın gücüyle ayaklarının yerden kesildiğini gördüğü Nicky ve Daniel. Kapı açılıp Morgan ve Tom Murphy göründüğünde hala o ikisini düşünüyordu. Yarım saat boyunca Collins'e Beyaz Saray'da başlayan ve patlamayla sonuçlanan olayları anlatmışlardı. Morgan kahve getirmek için dışarı çıktığında da Murphy durumun değiştiğini, sürenin çok daha kısaldığını söylemişti. Collins daha da sarsılmıştı. 36 saat. Şu dakika 28 demek daha doğru, dedi Murphy yüzünü asarak. Collins, en ufak bir umudumuz bile yok diye düşündü. Soruşturmadan bir şey öğrenebildik mi? Hiçbir şey. İzini sürmeleri gereken çok şey olmuştu ama Murphy'nin de kabul ettiği gibi her birinde duvara toslamışlardı. Saldırıda kullanılan patlayıcıların kaynağını bulmaya çalışacağız ama zamanımız kısıtlı. İntihar saldırısını gerçekleştiren sürücünün gerçek kimliği konusunda karavana. Sokaklarda bilgi peşinde koşuşturan adamlarımızda da karavana. Maryland'deki cinayet mahallinin çevresindeki bölgede yaptığımız kiralık yerler araştırmasından da bir sonuç çıkmadı. Hastaneler ve doktorlar da aynı. Hiçbiri Gorev'in tarifine uyan birini görmemiş. Yaptığımız her araştırmada aynı şey. Karavana. Ya Raşid'in dairesi? Oradan bir şey çıkmadı mı? Dairenin telefonunu hiç kullanmamış. Geride ipucu olarak kullanabileceğimiz hiçbir şey bırakmamış. Herif çok dikkatliymiş. Gerçek bir profesyonel. Kirayı yerel bir bankaya nakit olarak ödemiş. Bankada hesap bile açtırmamış. Explorer'dan da Raşid'in, Gorev'in ve kadının parmak izleri dışında bir şey çıkmadı. Raşid'in arabayı ve depoyu kiralarken verdiği isimler de sahte. Ryder minibüs içinde aynı şey. Atabildiğimiz tek olumlu adım Honda ve Explorer'da kadının parmak izlerini bulup kimliğini doğrulamak oldu. Geçmişi hakkında ayrıntılara ulaştık. Filistinli bir çiftin çocuğu olarak Amerika'da doğmuş. 12 yaşındayken de ailesiyle birlikte Lübnan'a dönmüşler. New York bürosundan 20 kadar ajanı Queens'teki eski adreslerine göndererek Amerika'da akrabaları bulunup bulunmadığını, varsa son zamanlarda bu akrabalarından herhangi biriyle temas kurup kurmadığını öğrenmekle görevlendirdik. Bana kalırsa zamanımızı boşa harcıyoruz. Böylesi bir eğitimden sonra başını çok büyük derde sokup kaçmak zorunda kalmadıkça ve başka bir çare bulamadıkça eski aile adresine yaklaşacak ya da Amerika'daki bir akrabayla temas kuracak kadar aptal olamaz. İlk işimizin bunları araştırmak olacağını bilir. Yine de eski akrabalara ya da dostlara ulaşırsak onları da göz altında tutacağız. Murphy iç çekti. Bunun dışında elimizde pek fazla bir şey yok. Morgan tekrar yanlarına geldi. Murphy ile dışarı çıktıklarında Collins yatağının ucuna umutsuzca oturdu. Herhangi bir terör hücresini bulmanın zorluğunun hücrenin büyüklüğüyle ters orantılı olduğunu biliyordu. Hücre ne kadar küçükse yakalanma güçlüğü o denli artıyordu. Tecrübesi böyle durumlarda hücrenin ya ilk birkaç gün içinde çatladığını ya da haftalar, hatta aylar boyunca gizliliğini koruduğunu söylüyordu. Oysa önlerinde aylar yoktu. Sadece 28 saat. Durumun umutsuzluğu Nicky ve Daniel'ı düşünmek gözlerini yaşarttı. Sonra da bir kentin merkezinde bomba yüklü kamyonu patlatarak intihar etmek için nasıl bir insan olmak gerektiğini düşünmeye başladı. Böyle bir insan masum kurbanları öldürecek, Nicky gibi savunmasız bir kadınla Daniel gibi 3 yaşında zavallı bir çocuğu yaralayacak, haklılıklarını bu yoldan kanıtlayacaktı. Oysa cevabı biliyordu. Sean'u öldüren acımasız, barbar insanlar. Bunu düşündükçe, bu düşünce eski yarayı yeniden açtıkça içinin nefretle dolduğunu hissetti. Gözünün önünde sadece Nicky'nin ve Daniel'ın kan revan içindeki yüzleri değil, Sean ve Annie'nin ölü yüzleri de vardı. Onların ölümünün yarattığı acıyı ve boşluk hissini, ölümlerinin anlamsızlığını hatırladı. Kaybını yeniden yaşadıkça gözyaşlarına engel olamadı. Kapı tekrar açıldı, bir doktor göründü. Doktor, kağıttan yeşil bir önlük, spor ayakkabılarının üzerine de yeşil galoşlar giymişti. Önlük kanlıydı, 35'ten fazla göstermiyordu. Bir günlük sakalı yüzünü karartmıştı. Önlüğündeki kartta adı yazılıydı. Doktor Bill Walensa. Collins ayağa kalkmaya çalışmıştı ama bacakları çok güçsüzdü. Doktor eliyle oturmasını işaret etti. Sonra da yatağın ayak ucundaki iskemleye oturdu. Adım Bill Walensa. Nicky ve Daniel'la ben ilgileniyorum. Sesi heyecansız, düzdü. Collins, genç cerrahın bitkinlikten yıkılmak üzere olduğunu anladı. Neyse, işin özetine gelirsek, Nicky'nin durumu iyi. Sol kolunun dirsekten aşağısında yaralar, her iki bacağında derin kesikler, başında da epeyce kan kaybetmesine neden olan birkaç yarık ve şişlikler var. Sizin durumunuzda da olduğu gibi bir darp söz konusu. MR'ını çektik. Beyninde bir hasara ya da kafatasında ciddi bir yaraya rastlamadık. Kısacası iyileşecek. Bu konuda endişelenecek bir şey yok. Collins birden bir rahatlama hissetti. Nicky iyileşecek. Kalıcı bir hasar olacak mı? Sanmıyorum. Yaralar ve kesikler her zaman gördüklerimizden. Çabuk iyileşeceklerini zannediyorum. Şu anda uyuyor ama bir iki gün sonra kendine gelip ayağa kalkacak ve taburcu olacak. Collins bir sonraki soruyu sormaktan ürkerek başını salladı. Doktor sözüne devam etmeden önce iç çekti. Collins, şimdi de kötü haberler diye düşündü. Oysa oğlu ağır. Collins heyecandan yutkunamadı. Midesine çelikten bir düğüm oturdu. Ne derece ağır? Patlamanın etkisiyle çok kötü fırlamış. Buna maruz kalan çocuklarda sıkça görülür bu. Vücutları öylesine hafiftir ki yetişkinlerden çok daha kötü savrulurlar. Her neyse, Daniel da fena düşmüş. Göğsünü bir yere, tahta ya da metal emin değiliz, vurduğu açık. Sağ taraftaki kaburgalarının hepsi kırık, soldakiler de. Göğsü ezildiğinden nefes almasını sağlamak için suni solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık. Buraya getirildiğinde ciddi bir iç kanaması, dalakta ve bağırsaklarda ağır yaralar vardı. Bağırsaklarının 20 santim kadarını ve dalağının bir bölümünü almak zorunda kaldık. Geri kalan bölümü alıp almamak konusunda kararsızız. Bana kalırsa almak zorunda kalacağız. Neden? Buraya getirilmesinden hemen sonra kalbi durdu. Büyük ihtimalle kan kaybından. Kalbi yeniden çalıştırdık, kanamayı durdurduk, yeniden kan verdik. Şu anda durumunda bir değişiklik yok ama güçsüz ve kritik bir safhada. Yani dalağının geriye kalanını almak gibi ağır bir ameliyata dayanması güç. Neye karar vereceğimizi, dalağın geriye kalanını alıp almayacağımızı önümüzdeki 8 ya da 12 saat boyunca göstereceği tablo belirleyecek. Dalağı olmadan yaşayabilecek mi? Tabii. Dalak vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği önemli bir savunma mekanizmasıdır. Ama insanlar dalaksız da pekala yaşayabiliyor. Walensa tereddüt etti. Kaburgalar acı veriyor ama hayati bir tehlike oluşturmuyor. Asıl darbeyi göğüs almış. Dolayısıyla sorun da dalaktaki hasar. Bir sarsıntı geçirmiş ama elimizde beyinde bir kanama olduğunu gösteren bir belirti yok. Önümüzdeki saatler boyunca çocuğu çok yakından izleyeceğiz. Collins'in midesi yeniden kasıldı. Yapabileceğiniz bir şey yok mu? Maalesef. Çocuğun nasıl tepki vereceğini görmeden yok. Bitkin görünen Walensa bir elini duvara dayadı. Bay Collins, sizin neler hissettiğinizi ya da kendine geldikten ve oğlunun durumunu öğrendikten sonra çocuğun annesinin neler hissedeceğini düşünebiliyorum. Ama size şunu söylemek isterim. Eğer sağlık ekibi Daniel'ı buraya getirmekte 5 dakika gecikseydi, çocuk şimdi çoktan ölmüş olurdu. Onun için en azından umudumuz var. Buradaki tıbbi ekip olabileceklerin en iyisi, emin olun. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sadece Daniel için de değil, patlamada yaralanan herkes için. Bolensa parmaklarıyla yorgun gözlerini kaşıdı, kapıya doğru ilerledi ve açtı. Şimdi de izin verirseniz öteki hastalarımın durumuna bakmam gerek. Sizin de kabul edeceğiniz gibi yorucu bir gece geçirdik. İlgilenmemiz gerekenler sadece Nicky ve Daniel değildi. Onları görebilir miyim? Hayır. Bolensa başıyla olumsuzladı. Şu anda her ikisi de yoğun bakımda. Ziyaretçi giremez. O bölümde en ufak bir enfeksiyon ölümcül olabilir. Üstelik Daniel'ın durumunda hasarlı bir dalak çocuğu enfeksiyona maruz bırakır. Özür dilerim ama ziyaret fazlasıyla tehlikeli olabilir. Ekibimiz bir aksaklık olursa müdahale etmek için birkaç adım öteden her ikisini de yakından izliyor. Ağır yaralı hastalarda bir fevkaladelik olması da çok olağan. Onun için kimsenin ayak altında bulunmamasını istiyoruz. Onları ne zaman görebilirim? Bolensa açık kapının önünde oyalandı. En azından 1-8 saat daha bekleyin. Ondan sonra Nicky'yi görebilirsiniz. O zamana kadar onu yoğun bakımdan çıkarmış oluruz. Küçük çocuğa gelince daha uzun beklemeniz gerekecek. Nicky'yi hemen göremez miyim? Kesinlikle hayır. Collins gözlerini kapadı. 8 saat daha bekleyebilir miydi? Başka çaresi yoktu. Çocuğun babası değilsiniz değil mi? Diye sordu Bolensa. En azından bana söylenen bu. Değilim. Bolensa yeniden iç geçirdi. Bakın, sizinle açık konuşacağım. Çocuk ölebilir. Durumu tahminimizden de kötü. Bir suni solunum cihazına bağlı. Vücudu bereler, vuruklar, yaralar içinde. Ameliyat geçirdi. Her tarafı sargılı. Her tarafından tüpler, monitör kabloları sarkıyor. Onu böyle hatırlamak ister miydiniz? Collins üzüntüyle kafasını salladı. Yaşama şansı ne? Ben müşterek bahisçi değilim Bay Collins. İhtimal hesabı yapmam. Üstelik Daniel'ın durumunda ihtimallerin önemi yok. Ya ölecek ya kurtulacak. Bu kadar açık konuştuğum için özür dilerim ama durum bu. Bolensa birden arkasına baktı. Açık kapının eşiğinde bir adam duruyordu. Doktor Collins'e baktı. Galiba bir ziyaretçiniz var. Sizi yalnız bırakayım. Collins kapının hemen dışında duran Kursk'u gördü. Bolensa gitmeye davranırken yorgun görünen yüzünde anlayış dolu bir ifadeyle durakladı. Bakın, eğer gerçekten istiyorsanız onlara yoğun bakımın camlı bölmesinden bir bakabilirsiniz. Şimdilik size bundan iyisini öneremiyorum. Bolensa uzaklaştıktan sonra Kursk odaya girdi. Arkadaşının küçük oğlu hakkında doktorun söylediklerini duydum. Çok üzüldüm. Collins başını üzüntüyle salladı. Murphy son durumu anlattı mı? Evet. Kadın hakkında haklı olduğunu söyledi. En azından bir şey. Yine de bir yere varamadık Kursk. Collins yataktan sallanarak kalktı. Göğsü sancıyordu. Ayakta durabilmek için iskemleye tutundu. Kursk yardım etmeye kalktı. Gerek yok, ben iyiyim, dedi Collins. Yataktan çıkmaman gerekirdi. Kalacağım en son yer yatak. Collins'in yüzünde sert bir ifade vardı. Kapı açıldı. Morgan elinde siyah plastik bir torbayla içeri girdi. İstediklerini getirdim Jack. Collins torbayı açtı. Kanlı elbiselerini çıkardı. Kursk şaşkınlıkla sordu. Ne yapıyorsun? Önce eve gidip bir duş alacağım, sonra 1-2 saat uyumaya çalışacağım. Sonra da işe döneceğim. Bu işi halletmemiz için 28 saatimiz var. Büyük bir ihtimalle Raşid'i, Gorev'i ya da kadını bulmak, onları zamanından önce durdurmak için şansımız yok. Aslına bakarsan olmadığından da eminim. Ama bu teslim olacağımız ve son ana kadar elimizden geleni yapmayacağımız anlamına gelmez. Bizimle misin Kursk? Evet, dedi Kursk, Collins'e bakarak. Ya yaraların ne olacak? Konuşabiliyorum, yürüyorum. Bu kadarı da yeterli. Bana 10 dakika zaman verin. Sonra giriş kapısının önünde buluşuruz. İyisin değil mi Jack? Diye sordu Morgan. 10 dakika. Kursk ve Morgan zemin kata inen asansöre girdiler. Bana bir dakika izin verir misin? Diye sordu Kursk asansörden inerken. Tuvalete gitmek zorundayım. Tamam, ben gidip arabayı getireyim. Sonra dışarıda buluşuruz. Morgan döner kapıdan çıktı. Bir dakika kadar sonra danışmada durup bir şey soran Kursk, lobideki koridorlardan birine girdi. Tuvaletlerin önüne varmasına rağmen içeri girmedi. Bir iki saniye boyunca yapması gerekenleri düşünerek tereddüt etti. Sonunda bunun görevi olduğuna karar verdi. Cebinden telefonunu çıkardı ve Rus Büyükelçiliğinden özel bir numarayı tuşladı. Collins, yoğun bakımın camlı bölmesinde duruyordu. İki hemşire, Nicky'nin yatağının başında bir şeylerle uğraşıyorlardı. Genç kadın uykudaydı. Yüzünün sol tarafında kocaman bir morluk vardı. Başı sargılıydı. Sol kolundan da iki tüp çıkıyordu. Collins'in midesindeki düğüm yeniden bir çelik gibi sertleşti. Daniel biraz daha sağda, yoğun bakımın başka bir bölmesindeydi. Bir perde yatağının yarısını saklıyordu. Çocuğu böyle görmek yürek paralayıcıydı. Collins ağlamak üzere olduğunu hissetti. Küçük çocuk ilaçlar ve yaraları yüzünden bilinçsizdi. Her yanından hortumlar sarkıyordu. Göğsü ve karnı sımsıkı sarılmış, yüzü ve tüm vücudu minicik kesiklerle koyu ve çirkin bir morlukla kaplıydı. Ağzının üzerinde bir oksijen maskesi vardı ve iki monitöre bağlanmıştı. Collins, suni solunum cihazına bağlı küçücük göğsünün belli belirsiz inip kalktığını gördü. Kendini güçsüz, hiçbir şey yapamayacak durumda hissetti. Nicky ve Daniel için kendinde dua edecek kadar bile güç bulamazken vücudunun uyuştuğunu hissetti. Teselliyi boşlukta aradı ama boşluk bir türlü görünmüyordu. Sean'u, oğlu binlerce kilometre uzakta ölürken yanında olamamanın, bir şey yapamamanın verdiği acıyı orada olsa bile tıpkı şimdiki gibi yapacak bir şey olmadığını düşündü. Yeniden ağlamaya başladı. Hıçkırıklar vücudunu sardı. Göğsündeki ağrıyı şiddetlendirdi. Gözyaşları dinip kendini kontrol edebilmek için birkaç derin nefes aldığında emin olduğu iki şey vardı. Daniel'ın yaşamasını her şeyden çok istiyordu. Nicky'nin çocuğunu yitirmesinden, onun da aynı acıyı yaşamasından yana değildi. Bir de bunu yapanları istiyordu. Muhammed Raşid'i istiyordu. Onu ve diğerlerini. Yüreğindeki intikam ateşi öylesine güçlü, öylesine vahşiydi ki onu bile korkutmuştu. İki dakika kadar sonra hastane kapısına inmek üzere asansördeydi. 38. ayrımın sonu. Sayfa 452. Devamı 39. ayrımda.